Ayrım 8, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 89. Darinsky ev sahibinin kaputunu yere serdi. Onun üstüne kendisininkini attı. Görev sırasında hem bir büro, hem kiler, hem de temizlik malzemelerini taşıdığı bir kap olarak hizmet eden şişkin subay çantasını yastık niyetine yerleştirdi. Dışarı çıktı, soğuk gece havasını içine çekti. Kara Asya göğünde bu dünyaya ait olmayan aleve göz atıp küçük bir çığlık attı. Yıldızlardan gözlerini ayırmadan küçük ihtiyacını gördü. Evet, uzay diye düşündü ve yatmaya gitti. Ev sahibinin kaputunun üstüne yattı, kendisininkini üstüne örttü ve gözlerini kapatacağı yerde geniş geniş açtı. Kafasını kurcalayan keyifsiz bir düşünce vardı. Çevresini saran yoksulluk ne kadar umutsuz, ne kadar kara. İşte yerde yatıyor, domates turşusu artıklarına, içinde herhalde büyük siyah markalı, dar ve kısa bir pamuklu havlunun buruş buruş yaka altlıklarının, boş bir tabanca kılıfının, ezik bir sabunluğun bulunduğu mukavva çantaya bakıyor. Sonbaharda gecelerini geçirdiği Verkhne Pogromnoye köyündeki kulübe bugün ona zengin görünüyor. Bir yıl sonra ise bugünkü bu kulübe ona şahane görünecek. Artık ne usturanın, ne çantanın, ne delik deşik dolaklarının olmayacağı herhangi bir çukur da aklına gelecek. Topçu karargahında çalıştığı aylarda ruhunda büyük değişimler oldu. Yeme isteği gibi güçlü bir gereksinim olan çalışma açlığı doyuruldu. Artık çalıştığı için kendini mutlu hissetmiyordu. Her zaman karnı tok olan bir insan da kendini mutlu hissetmez zaten. Darinsky iyi çalışırdı. Komutanları onu çok beğenirlerdi. İlk zamanlar bu durum onu sevindiriyordu. Gerekli, yeri doldurulamaz biri sayılmaya alışkın değildi. Yıllardır tam tersi bir duruma alışmıştı. Darinsky birlikte çalıştığı insanlara karşı içinde doğan üstünlük duygusunun neden gerçekten güçlü olan iş arkadaşlarına karşı içinde hoşgörü ve iyi niyet uyandırmadığını düşünmüyordu. Ama belli ki o güçlü biri değildi. Sık sık öfkelenir, bağırır, küfrederdi. Sonra kalbini kırdığı insanlara acıyla bakar ama onlardan hiçbir zaman af dilemezdi. Kızarlardı ona, ancak kötü biri olarak görmezlerdi. Stalingrad cephesi karargahında Darinsky'ye karşı belki de bir zamanlar Güneybatı karargahında Novikov'a davranıldığından daha iyi davranıyorlardı. Verdiği koca koca sayfalar dolusu raporların, büyük adamların Moskova'daki daha büyük adamlara verdikleri raporlarda kullanıldığını söylüyorlardı. Zor zamanlarda aklının ve çalışmasının önemli ve yararlı olduğu belliydi. Oysa karısı onu gevşek, iki yüzlü, ruhunu yalan dolanlarla saklamayı başaran bir halk düşmanı sayarak savaştan 5 yıl önce bırakıp gitmişti. Hem baba hem de ana tarafından kötü anket verileri yüzünden genellikle iş bulamıyordu. Kendisinin kabul edilmediği bir işe aptallığıyla ya da cahilliğiyle tanınan birinin alındığını öğrendiğinde ilk zamanlar üzülüyordu. Sonraları Darinsky'ye sorumluluk isteyen etkili bir işi ona emanet etmeleri gerçekten olanaksızmış gibi geldi. Kamptan sonra artık değersiz biri olduğunu ciddi ciddi hissetmeye başlamıştı. Ve işte bu korkunç savaş döneminde öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Ayaklarının birden kapının altından giren soğuk havayı hissetmesiyle kaputunu omuzlarının üzerine çeken Darinsky, şimdi bilgilerinin ve yeteneklerinin gerekli olduğu bir sırada bir kümeste yerlerde süründüğünü, develerin tiz ve iğrenç seslerini duyduğunu, tatil yerlerini ve yazlık evleri değil, temiz bir çift don ve kullanılmış bir banyo sabunu parçasıyla yıkanabilmeyi hayal ettiğini düşünüyordu. Yükselmesinin hiçbir maddi bağlantısı olmamasıyla gurur duyuyordu. Ama bu durum onu sinirlendiriyordu aynı zamanda. Kendine güveni ve kendini beğenmişliği günlük yaşamda sürekli bir çekingenlikle birleşiyordu. Darinsky yaşam nimetlerinden galiba hiçbir zaman nasibini alamayacaktı. Sürekli kararsızlık duygusu bir alışkanlık haline almış olan sürekli para sıkıntısı, sırtında hep eski püskü kötü bir giysi olduğu duygusu, çocukluk yıllarından beri alıştığı duygulardı. Şimdi başarılı olduğu bir dönemde de bu duygu yakasını bırakmıyordu. Askeri kurulun yemekhanesine girdiğini ve büfedeki kızın ona ''Yarbay yoldaş, sizin genel askeri kantinde yemek yemeniz gerekiyor.'' diyeceğini düşününce içini bir korku kaplıyordu. Sonra herhangi bir yerde bir toplantıda şakacı bir general göz kırpıp yarbay askeri kurul yemekhanesindeki bol et suyuyla pişirilmiş borç nasıldı diyordu. Sadece generallerin değil, gazete fotoğrafçılarının da yemek yerken, içki içerken, kendilerine ne benzin ne de sigara verilmeyecek yerlerde benzin, üniforma, sigara isterken bir ev sahibi gibi takındıkları, kendinden emin tavır onu her zaman hayrete düşürüyordu. Yaşam böylece geçiyordu. Babası yıllardır bir işe giremiyordu. Ailenin geçimini stenograf olarak çalışan annesi sağlıyordu her zaman. Gecenin bir yarısında Bova horlamayı kesti ve Darenski'yi merak ederek Bova'nın yatağından gelen sessizliğe kulak kabarttı.
''Siz uyumuyor musunuz yarbay yoldaş?'' diye sordu Bova ansızın.
''Hayır, uykum yok.'' diye yanıtladı Darenski.
''Kusura bakmayın, sizi daha iyi bir yerde yatıramadım. Sızmışım.'' dedi Bova. ''Ama şimdi kafam ayık. Sanki hiç içmemiş gibiyim.'' ''Biliyor musunuz, yatıyorum ve düşünüyorum, nasıl oldu da bu feci yere düştük diye, bu deliğe düşmemize kim yardımcı oldu?''
''Kim yardımcı olacak, Almanlar?'' diye karşılık verdi Darenski.
''Ama siz yatağa geçin, yerde ben yatayım.'' dedi Bova.
''Yok canım, ben burada da rahatım.''
''Ev sahibinin yatakta, konunun yerde yatması Kafkas geleneğine uymaz.''
''Zararı yok, biz Kafkasyalı değiliz.''
''Artık neredeyse Kafkasyalıyız. Kafkasların etekleri yanı başımızda. Almanlar yardımcı oldular diyorsunuz. Evet ama yalnız Almanlar değil. Biz de kendimize yardım ettik.''
Bova galiba yerinden doğrulmuştu. Yatak güçlü bir sesle gıcırdadı.
''Hım, evet.'' dedi Bova.
''Evet.'' dedi Darenski yerden. Bova konuşmayı özel alışılmamış bir yola sokmuştu. Çok az tanıdığı biriyle böyle bir konuşmaya başlamak gerekir mi diye düşünerek ikisi de susuyordu. Görünüşe göre bu düşünme hali az tanıdığı biriyle böyle bir konuşma yapmanın gerekli olmadığı sonucuna vardırmıştı. Bova bir sigara yaktı. Kibrit parladığında Darenski Bova'nın yüzünü gördü. Bu yüz ona ezik ve asık yabancı göründü. Darenski de bir sigara yaktı. Bova kibritin ışığında dirseklerinin üstünde doğrulmuş olan Darenski'nin yüzünü gördü. Onun yüzü de soğuk ve kötü niyetli yabancı göründü. Yapılması gerekmeyen konuşma her nedense tam da bundan sonra yapıldı.
''Evet dedi Bova
ama bu kez uzatarak değil kısa ve kesin bir şekilde.
Bürokrasi ve bürokratlar buraya sürüklenmemize yardım ettiler.''
''Bürokratizm'' dedi Darenski, ''kötü bir iştir. Şoförümün söylediğine göre köylerinde kimsenin yarım litrelik vodka almadan rapor yazmadığı, şimdiki gibi bir bürokrasi savaştan önce yokmuş kolhozda.''
''Gülmeyin, gülünecek bir şey yok.'' diye Darenski'nin sözünü kesti Bova. ''Bilirsiniz bürokrasi bir şaka değil. Barış döneminde insanları şeytan bilir ne hale getirdi. İleri hat koşullarında bürokrasi daha da kötü olabilir.'' ''Bakın hava birliklerinden birinde şöyle bir olay olmuş. Pilot yanan uçaktan atlamış, kendisine bir şey olmamış ama üstündeki pantolon yanmış. Adama yeni pantolon vermemişler. Düpedüz rezalet. Levazım müdür yardımcısı eskime süresi dolmadı diye pantolon vermeyi kabul etmiyormuş. Konu birlik komutanına gidinceye dek pilot 3 gün pantolonsuz kalmış.''
''Bağışlayın ama bu saçma bir şey.'' dedi Darenski. ''Aptalın biri bir yerde pantolon vermekte gecikti diye geri çekilmiyorlar ya Brest'ten Hazar boyundaki çöle kadar. Gereksiz bir iş, savsaklama.'' Bova yüzünü ekşiterek inledi ve şöyle dedi.
''Ben sırf pantolon yüzünden mi diyorum? Buyurun size bir olay daha. Küçük bir piyade birliği kuşatılmış, insanlar aç kalmışlar. Bir hava birliği bu insanlara paraşütle yiyecek atma emri almış.'' Ama levazım dairesi yiyecek vermeyi kabul etmemiş. İrsaliyenin imzalanması bizim için gerekli. Eğer bu torbalar uçaktan atılacaksa aşağıdakiler nasıl imzalayacaklar demişler. Levazımcı inat etmiş vermemiş. Yukarıdan bir emirle ikna etmişler.
Darenski gülümsedi. Komik bir olay ama yine de önemli bir şey değil. Ukalalık, ileri uç koşullarında bürokrasi feci şekilde kendini gösterebilir. Bir adım geri atılmayacak emrini biliyor musunuz? İşte Alman yüzlerce insanı dövüp duruyor. Oysa onları tepenin ters yamacına çekmek gerekiyor. Böylece hem insanlar güvende olurlar, hem hiçbir taktik yenilgi olmaz, hem de donanım korunur. Ama bir adım geri atılmayacak diye bir emir var işte. Bu emirle hem araç gereci hem de insanları ateş altında bırakıyorlar ve yok ediyorlar.
Öyle öyle, çok doğru dedi baba. 41 yılında tam da bu bir adım geri atılmayacak emrini denetlemek için Moskova'dan iki albayı bizim orduya göndermişlerdi. Albayların altlarında arabaları yoktu. Oysa biz 3 günde Gomel'den 200 kilometre geri çekilmiştik. Almanların eline geçmesinler diye albayları kamyona yanıma aldım. Kamyonun kasasında sarsılıp duruyorlar ve bir adım geri atılmayacak emrinin uygulandığını gösteren belge verin bize diye benden rica ediyorlar. Hesap verme meselesi, hiçbir şey yapamıyorsun.
Dağrenski sanki daha derine dalacakmış gibi göğsüne hava doldurdu. Galiba daldı ve şöyle dedi. Bürokrasi 70 Alman'a karşı bir tepeyi tek başına savunarak saldırıyı durduran bir makineli tüfek eri öldüğünde ordu onun önünde eğilip şapkasını çıkartırken öte yandan askerin veremli karısı oturduğu evden kovulduğu zaman ve bölge Sovyeti başkanı kadına "Defol küstah!" diye bağırdığı zaman korkunçtur. Biliyor musunuz? Bir adama 24 tane anket doldurması emredildiği ve bu adam en sonunda bir toplantıda "Yoldaşlar, ben sizden biri değilim" diye itirafta bulunduğu zaman bu bürokrasidir. Bir insan evet evet işçi köylü devleti ama benim babam ve annem asilzadedir. Emekçi olmayan yozlaşmış insanlardır. Kolumdan tutup atın beni. O zaman her şey düzelir dediğinde bu bürokrasidir.
Ben bunu bürokrasi olarak görmüyorum diye karşı çıktı Boğa. Gerçekten de öyle. Devlet bir işçi köylü devleti ve bu devleti işçiler ve köylüler yönetiyor. Bunun neresi kötü? Haklı bir şey. Burjuva devlet zaten ayak takımına güvenmez.
Dağrenski şaşırmıştı. Galiba konuştuğu adam tamamen farklı bir yönde düşünüyordu. Boğa bir kibrit çaktı ve sigarasını yakmadan kibriti tutup Dağrenski'nin olduğu tarafı aydınlattı. Dağrenski savaş alanında bir düşmanın projektörüne yakalanmış gibi bir duyguyla gözlerini kıstı. Boğa ise şöyle dedi.
Ben saf işçi soyundan geliyorum. Babam işçiydi, dedem işçi. Benim anketim cam gibi pırıl pırıl. Ama anlaşılıyor ki ben de savaştan önce uygun biri sayılmıyordum.
Neden uygun sayılmıyordunuz diye sordu Dağrenski.
Eğer işçi köylü devletinde asilzadelere karşı sakıngan davranıyorlarsa ben bunu bürokrasi olarak görmüyorum. Ama savaş öncesinde bir işçi olan benim yakama neden yapıştılar? Patates seçmeye meyve sebze birliğinin deposuna mı gitsem, sokaklarımı süpürsem bilmiyordum. Oysa ben tam da sınıfsal görüş açısından düşüncemi belirtiyordum. Yöneticileri eleştiriyordum. Artık çok güzel koşullarda yaşıyorlardı. Kovdular beni. Eğer işçi kendi devletinde zarar görüyor, acı çekiyorsa bence bürokrasinin ana kökü burada demektir.
Dağrenski birden karşısındaki adamın bu sözleriyle çok önemli bir şeye değindiğini hissetti ve ruhunu coşturan yakın bir konuda konuşma ve aynı şeyi başkalarından dinleme alışkanlığına sahip olmadığı için anlatılması zor, güzel bir şey hissetti. Düşündüğünü sağını solunu kollamadan korkusuzca söyleme ve zihnini özellikle kurcalayan, rahatsız eden, zihnini kurcaladığı ve rahatsız ettiği için hiç kimseyle konuşmadığı bir konuda tartışma mutluluğu. Ama burada bu kulübede yerde gece vakti içki içmiş ve ayılmış gösterişsiz bir askerle yaptığı sohbette çevresinde Batı Ukrayna'dan bu çöle kadar gelmiş insanların varlığını hissederken her şey galiba farklıydı. Basit, doğal, istenen ve gerekli ama erişilmez ve inanılmaz bir şey. Bir insanın bir insanla içtenlikli konuşması gerçekleşmişti.
Hangi konuda haksızsınız dedi Dorenski. Burjuvalar ayak takımını senatoya sokmuyorlar, bu doğru. Ama eğer bir yoksul milyoner olursa o zaman senatoya girmesine izin verirler. Fordlar da işçilikten geldiler. Biz de komuta mevkilerine burjuvaziyi ve büyük toprak sahiplerini bırakmıyorlar. Bu doğru. Ama eğer emekçi bir insana sırf babası ve dedesi zengin köylü ya da din adamı olduğu için suçlu damgası basılıyorsa bu bambaşka bir şeydir. Burada sınıfsal bakış açısı yoktur. Sanıyor musunuz ki kampta eziyet çektiğim günlerde Putilov fabrikasının işçilerine ve Donetskli maden işçilerine rastlamadım? Ne kadar istersen hem de, bürokrasinin devletin gövdesindeki bir ur olmadığını düşündüğün zaman bürokrasi korkunçtur. Çünkü uru kesip kurtulmak mümkündür.
Bürokrasinin devlet demek olduğunu düşündüğün zaman da bürokrasi korkunçtur. Savaş sırasında hiç kimse personel dairesi başkanlarının uğrunda ölmek istemez. Ancak bir dal kavuk bir dilekçenin üstüne reddedildi diye yazabilir. Ya da bir askerin dul karısını çalışma odasından kovabilir. Oysa Almanları kovabilmek için güçlü, gerçek bir insan olmak gerekir.
Doğru dedi baba. Küskün değilim, yerlere kadar eğilerek selam verdim. Teşekkürler, mutluyum. Burada kötü olan başka bir şey var. Mutlu olmam ve bütün gücümü Rusya'ya feda edebilmem için işte böyle korkunç, acı bir zamanın gelmesi gerekti. O zaman da artık mutluluğumun canı cehenneme. Lanet olsun böyle mutluluğa.
Davrenski yine de konuşmalarının özünü oluşturan yaşamı parlak ve basit ışığıyla aydınlatacak olan asıl konuya inmediğini hissediyordu. Ama işte genellikle düşünmediği ve konuşmadığı bir konuyu düşünüyor ve konuşuyordu. Bu da onu sevindiriyordu. Muhatabına şöyle dedi. Biliyor musunuz, sizinle bu gece yaptığım bu konuşmadan hayatım boyunca ne olursa olsun pişmanlık duymayacağım.
15. Bölüm. Mihail Sidorovich revirdeki bulaşıcı hastalıklar koğuşunda 3 haftadan fazla kaldı. Burada onu iyi beslediler. SS doktor 2 kez muayene etti, glikoz iğnesi yazdı. Mihail Sidorovich tutukluluğunun ilk saatlerinde sorguya çağrılmayı bekleyerek ne diye İkon Nikov'la konuştum diye sürekli kendine kızıyordu. Görünüşe bakılırsa meczup herif onu ihbar etmiş, arama öncesi suç oluşturacak belgeleri eline tutuşturmuştu. Günler geçiyordu ama Mostovoskoy'u çağırmıyorlardı. Tutuklularla yaptığı siyasi konuşmaların konularını ayrıntılı olarak gözden geçiriyor, tutuklulardan hangisinin görevlendirildiğini düşünüyordu. Gece uykusu kaçtığında bildiri metni oluşturuyor, farklı milliyetlerden insanlar arasında iletişimi kolaylaştırmak amacıyla kamp içi bir konuşma kılavuzu hazırlamak için sözcük seçiyordu. Provokatörlerin ihbar etmesi halinde işin anlaşılması olasılığını ortadan kaldıran eski gizli çalışma kurallarını anımsamaya çalışıyordu. Yershov ve Osipov'a örgütlenmenin ilk adımlarını sormak istiyordu. Osipov'un Yershov'a karşı ön yargısının aşılabileceğinden emindi. Bolşevizm'den nefret eden ve aynı zamanda da Kızıl Ordu'nun zafer kazanmasını şiddetle isteyen Çernetsov ona zavallı biri olarak görünüyordu. Kendisini bekleyen sorguyu düşünürken sakin denebilecek bir durumdaydı. Gece Mihail Sidorovich bir kalp krizi geçirdi. Başını duvara dayamış, hapishanelerde ölmek üzere olanlara gelen cinsten korkunç bir sıkıntı içinde yatıyordu. Mostovoskoy bir ara ağrıdan bayıldı. Kendine geldiğinde ağrısı hafiflemişti. Göğsü, yüzü, avuçlarının içi terle kaplanmıştı. Düşüncelerinde görünürde aldatıcı bir açıklık başlamıştı. Dünyadaki kötülük üzerine İtalyan rahiple yaptığı konuşma, küçük bir çocuğun ansızın şiddetli bir yağmurun indiği ve annesinin dikiş diktiği odaya koşarak girdiği sırada hissettiği mutluluk duygusuyla. Yenisay'daki sürgün yerine onun yanına gelen karısıyla, karısının yaşlarla dolu mutlu gözleriyle, bir parti kongresinde sosyalist devrimci iyi bir delikanlının yazgısıyla ilgili soru sorduğu Dzerzhinsky'nin solgun yüzüyle belleğinde birleşiyordu. Dzerzhinsky kurşuna dizildi demişti binbaşı Kirilov'un kederli gözleri. Leningrad ablukası sırasında onun yardımını kabul etmeyen dostunun bir çarşafa sarılı cansız bedenini kızakla götürülüşü. Bir erkek çocuğunu andıran, içinde fırtınalar esen, hayallerle dolu bir baş ve kampın pütürlü tahtalarına dayanmış bu kocaman dazlak kafa. Aradan bir zaman geçti ve geçmiş uzaklaşmaya başladı, düzleşti, renklerini yitirdi. Sanki yavaş yavaş serin bir suya dalıyordu. Tan ağarmadan önceki karanlıkta siren sesini tekrar duymak ve yeni bir günü karşılamak üzere uykuya daldı. Gündüz Mihail Sidorovich'i revirin hamamına götürdüler. Keyifsiz keyifsiz içini çekerek zayıf kollarına, içe çökmüş göğsüne baktı. Evet, yaşlılık gelip geçici bir şey değil diye düşündü. Refakatçi asker sigarasını parmaklarının arasında ezip yumuşatarak kapının dışına çıktığı sırada elindeki ip süpürgeyle beton döşemeyi silen dar omuzlu yüzü çiçek bozuğu bir kamp sakini Mostovoskoy'a şöyle dedi.
Yerşov size rapor vermemi söyledi. Stalingrad bölgesinde bizimkiler Fritzlerin tüm hücumlarını püskürtüyorlarmış. Binbaşı işlerin yolunda olduğunu söylememi emretti. Binbaşı bildiri yazmanızı ve hamama bir sonraki gelişinizde vermenizi emretti. Mostovoskoy kaleminin ve kağıdının olmadığını söylemek istiyordu ama tam o sırada asker içeri girdi. Mihail Sidorovich üstünü giyinirken cebinde bir paket olduğunu hissetti. Paketin içinde 10 parça şeker, küçük bir beze sarılmış yağ, bir parça beyaz kağıt ve küçücük kalmış bir kurşun kalem vardı. Mostovoskoy'u bir mutluluk duygusu sardı. Daha ne isteyebilirdi ki? Yaşamı sklerozla, mideyle, kalp spazmlarıyla ilgili incir çekirdeğini doldurmayacak, kaygılar içinde son bulmayacaktı. Şeker parçalarını kalemi göğsüne sıkı sıkı bastırdı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 99.